sayfa 203'ten devam. Mümtaz bu ölümü işittiği zaman çok yakınlarından birisini kaybetmiş gibi üzülmüş. Fakat ihtiyar adamın sevgisinden daha kötü bir tesadüfle ayrılmamasına da memnun olmuştu. Bu garip sevgide kendi mizacına ve talihine uygun bir taraf buluyordu. Yoksulluğa alıştım, ihtiyarlığa alışamadım sözü hiç elinden düşmezdi. Ücretin gümüş çeyrek fakat bahşişin bazen mecidiye ve hatta sarı lira olduğu devirlerden kalma bir yaşama rahatlığı vardı. Hidiv yalısındaki şenliklerden, körfezdeki mehtap safalarından, bebek alemlerinden bahsederken Mümtaz'la Nuran kendilerini adeta o günlerin içinde yaşıyormuş sanırlardı. Nuran'ın güzelliğine biraz da o devirlerin aksi yahut hatırası gibi baktığı muhakkaktı. Çok şey gördüm. Fakat gelin hanım gibi güzel kadın görmedim derdi. Kendi alemlerinin dışından gelen bu hayranlık Mümtaz'ı bir çocuk gibi sevindiriyordu. Bu ihtiyar adam sevgilisini beğendikçe uzakta kalmış olmasından azap çektiği bir alemle hiç olmazsa bir noktada birleştiğini sanıyordu. Fakat asıl mucize Nuran'ın kendisindeydi. Olta elinde hiç konuşmadan bekleyişinde Mümtaz çocukların çoğu yapmacık olan ciddiyetlerinin lezzetini bulurdu. Yarı somurtkan, dünya ile alakası sadece elindeki ipte toplanmış bu bekleyiş arasından etrafa ait dikkatleri Mümtaz için daima şaşırtıcı olurdu. Sandaldaki ışıkla aydınlanan kısa hareketleri, küçük çalkantılar içinde suların derinliğinden doğru adeta bilinmez alemlerden gibi kendisine yaklaşan ve uzaklaşan çehresi, ona her türlü zihni gayretin üstünden kendisine birçok güçlükleri çözen bir büyü tesiri yapardı. O zaman genç adam biraz evvelki küçük ve nazlı çocuk hayalinin kurduğu havadan çıkar, kendi iç alem meseleleriyle karşılaşırdı. Oltanın ilk sarsılışında Nuran'ın yüzü keskin bir dikkatle katılaşır, sonra balık meydana çıkınca beğenmek, beğenmemek telaşı başlardı. Nuran'da her sevdiği şeye çocukça bir atılış vardı ve bu atılış neşe yahut sabırsızlık Mümtaz'ın en hoşuna giden şeydi. Mümtaz bütün bu zenginliklerin kendi dikkatinden geldiğini bilmiyor değildi. Fakat böyle de olsa Nuran'da sinir cihazını çıldırtan bir şey vardı. Bazen bu hayranlıklar o dereceyi bulurdu ki Mümtaz saadetini kendi gibi bir faniye çok bulur, delice ihtimallerden korkardı. Böyle anlarda Mümtaz'ın muhayyilesi mesela büyük deniz ejderlerinin çektiği arabasında etrafa köpük saçarak gelen bir deniz tanrısının Nuran'ı elinden alıp bütün etraftaki parıltıların onların arasından kıvranan renkli bir akide şekeri hazırlanır gibi eriyen balık sırtı gibi pul pul her renkten her perdeden kadife ve yosun kokan yumuşak gölgelerin toplandığı en son haberini Anderson'un masallarından aldığımız o denizaltı saraylarından birine götürebileceğine pekala inanabilirdi. Bu şüphesiz bir hayal oyunuydu. Fakat o gecelerde genç kadında dikkatini çeken bir hal bu vehimlere keskinlik veriyordu. Bazı anlarında Nuran karşısındayken kendi hayatından çekilmiş görünebiliyordu. Ve bu hal genç adamda kendi ruh hallerine göre onu bir ölümün perdesi arkasından veya unutulmuş olmanın araya koyduğu uzaklıklardan seyrediyormuş zannını uyandırıyordu. Mümtaz'ın bu vehim ve korkularda haklı olduğu bir nokta vardı. Gerçekten bir rüya içinde yaşıyordu. Genç kadın onun dostluğunda bütün imkanlarının açıldığı bir müstesna iklimi bulmuştu. Bu yüzden her hevesi, her hareketi, her düşüncesi, küçük dargınlıkları, naz ve şımarıklıkları, ufak tefek çolpalıkları bile etrafında bir yan sır ve güzellik getiren, hayatın nizamını çok mesut buluşlarla değiştiren, sanat kadar mucizeli oyunlar haline gelmişti. Öyle ki Nuran, Mümtaz'ın hayran bakışları altında her an kendisini ve etrafındaki şeyleri yeniden yaratıyor sanılabilirdi. Bu sevene uzviyetinde sevildiğini duyanın cevabıydı. Bu gizli konuşmayı büyüden dışarıda kalanı duyabilmesine imkan yoktu. Meğer ki Nuran birbirinden ayrı olarak yaşanan bu anların tecrübesini başka bir zaman kendisinde hazır bulsun ve farkında olmadan hatırlayarak yaşasın. Böylece genç kadın canlı güzelliği ve yaratıcı zekası ile günlerin kumaşını İkisi için herkes de olduğundan çok başka türlü dokuyordu. Dönüşte Tevfik Bey beraberlerinde ise onu Kanlıca'ya bıraktıktan sonra suyun nefti bir atlas rengini aldığı ve yer yer çok sık ve ancak birkaç yaprağının üstünde aydınlığın cilasını taşıyan bir defne ormanı gibi karanlığa gömülü yalı diplerinden geçmeyi seviyorlardı. Bu gölgenin, sırrın, sükunun içinden geçmekte. Açık bir balkon veya mutfak kapısından, sahipleri henüz yatmamış evlerin pencerelerinden dökülen ışıkların birinden öbürüne atlaya atlaya süren bu yarı deruni alem yolculuğu, birdenbire genişleyen bir körfezde ayla aydınlıkla kırılır, boğazın gece yarısından sonra kazandığı o acayip durgunluk içinde bazen bir projektör yükselen bir dalganın tepesinde onları yakalar, şimdiye kadar hikayesini duyduklarımızdan ayrı bir göğe çıkışın tablosunu hazırlıyormuş, onları bilinmedik yükseklikleri alıp götürmek istiyormuş gibi üzerlerinde ısrarla dururdu. Nuran kendisi yokken görmedikleri bir yığın şeyin arasından onları aydınlatarak gelen bu aydınlığın ışığında şaşırır, mümtaza sarılırdı. Bir yatakta yattığımız zaman rüyamda korkarsam sana böyle sarılacağım. Bazen etraf iri bir firuze içinde yaşıyorlarmış gibi yalnız sakin parıltı olurdu. Karanlık su, yıldızların uzattığı büyük mücevher salkımlarıyla dolar, kıyıdaki gölgeler, öbür kıyıdaki sandalları kovalar gibi adeta yanı başlarında yürürdü. Gündüzleri o kadar vazı, her kenarı, her kıvrımı ayrı ayrı işlenmiş gibi meydanda ve berrak güneş altında yalnız kendisi olan koyların, tepelerin, kuruların birdenbire kendilerinin de içinde bir vehim, bir hayal oldukları bu rüya hali, Mümtaz için sade o ana ait bir lezzet değildi. Belki o anda sanatın büyüye yakın sırrını bulurdu. Nuran'a sık sık "Bu senin ruhunun içinden geçmeye benziyor." dediği zaman ayrı ayrı nizamlarda üç güzelliğin, sanatın, sevilen tabiatın ve hiçbir cazibesi kaybedilmeyen kadının birbiriyle kendi ruhunda nasıl karıştığını, ne acayip büyüye ve rüyaya yakın bir kıyaslar alemini bir tek realite gibi yaşadığını kendi de fark ederdi. Onun için ara sıra kendisine sorardı. Birbirimizi mi yoksa boğazı mı seviyoruz? Bazen çılgınlıklarını ve saadetlerini eski musikinin getirdiği coşkunluğa yorar. Bu eski sihirbazlar bizi ellerinde oynatıyorlar diye düşünür ve Nuran'ı onlardan ayrı düşünmeye, yalnız başına ve kendi güzellikleri içinde aramaya çalışırdı. Fakat Halit'e onun zannettiği kadar sahte olmadığı, Nuran hayatına birdenbire gelişiyle kendisinde öteden beri mevcut olan, ruhunun büyük bir tarafını yapan şeyleri aydınlattığı, adeta kendisini kabule hazır şeylerin arasında saltanatını kurduğu için artık ne İstanbul'u, ne Boğaz'ı, ne eski musikiyi, ne de sevdiği kadını birbirinden ayırma imkan bulurdu. Çünkü Boğaz onlara mazisiyle, hiç olmasa bazı mevsimlerde kendiliğinden ayarladığı günün saatleriyle, o kadar canlı hatıranın konuştuğu değişik güzelliğiyle hazır bir hayat çerçevesi getiriyordu. Eski musikiye gelince o kadar sıkı nizamlar içinde kıvranan, fırtına ve gül yağmurlarını boşaltan Dionizyak cümbüşüyle, insanı telkin ettiği bütün ömrünce tek düşüncenin, tek ihtirasın avı ve neziri olmak, onun ocağında yanıp kül olduktan sonra tekrar yanıp tekrar kül olmak için dirilmek fikri ve birbirlerini çok eski ve adeta unutulmuş güzelliklerin içinden arayıp bulmak zevkiyle bu hazır ve her türlü ihtimali karşılayacak derecede zengin hayat çerçevesini doldurmaya teşvik ediyor. Bunu yapabilmenin yolunu gösteriyor. Onu yaşamaya içten onları hazırlıyordu. Kaldı ki eski musikimiz insanı yok eden yahut bir hayranlık duygusunda tüketen sanatlardan değildir. Bütün o evliya ruhlu ve tevazulu ustalar sanatlarının zirvesi ne kadar yüksek olursa olsun insan hayatının içinde kalıyorlar ve onu bizimle beraber yaşamaktan hoşlanıyorlardı. Böylece Nuran, Mümtaz için beyliğine sımsıkı bağlanan bu iki yardımcının sayesinde bütün eski, güzel ve asıl şeylerin fani varlığında hayata döndüğü, yaşadığı esrarlı mahluk, zamanı kendi nefsinde ve güzelliğinde yenmiş mucizeli mevcut oluyor. Onda sanatının ve iç aleminin nizamlarını buluyordu. Onun yanı başında bulunması, onu kucaklaması, sevmesi, genç kadının varlığını aşan kudret haline gelmişti. İşte bu gece dönüşlerinde Mümtaz'ı o kadar çıldırtan şey genç kadının kendi muhayyilesinde aldığı bu masal ve din çehresiydi. Mümtaz, Nura'nın aşkıyla bir kültürün mirasını yaşadığını, Nevekar'ın nakış ve çizgisi daima değişen arabeskinde, Hafız Post'un rast semai ve bestelerinde, dedenin uğultusu ömründen hiç eksilmeyecek büyük rüzgarında, onun ayrı ayrı çehrelerini, ayrı tanrı düşüncesinin büründüğü değişiklikler gibi gördüğünü söylediği zaman, hakikaten bu toprağın ve kültürün asıl yapıcılarına bir bakımdan yaklaşıyor ve Nura'nın fani varlığı gerçekten bir yeniden doğuşun mucizesi oluyordu. Çünkü bize mahsus, ta cedilerimizden beri gelen ve terbiyesi en tene bağlı türkülerimizde bile hiç olmazsa kanlı bir şehvet rüyası halinde tekrarlanan sevme tarzı, sevgili de bütün kainatın toplanmasını isterdi. İstanbul'un, Konya'nın, Bursa'nın, Kırşehir'in evliyaleriyle halk türkülerinin anlattığı Efe, Dadaş aşkları, çocukluğuna kulak verdiği zamanlar unutulmuş senelerin içinden gelen bütün o gür, hasretle arzu ile kendisini tüketmek ihtiyacı ile dolu namelerin, Bingöl ve Urfa ağızlarının, Trabzon ve Rumeli türkülerinin kanlı ve bıçaklı maceraları bu sevme tarzında birleşiyorlardı. Onun için Mümtaz, bu kainatın kanlı bıçaklı devrinde tek bir aşka ve Fransızlardan bize geçen tabiriyle küçük bir kadın vücudunun güzelliğinde kendisini hapsetmekten müteessir olmuyor, kendi iç aleminin bu aşkla taş taş kurulmasını seyrediyordu. Yavaniköy'de fabrikanın yanı başında veya Kandilli'nin öbür ucundaki boş rıhtımlardan birine çıkarlardı. Yolun geri kısmında onun yorgunluğunu kendi vücudunda paylaşmak Mümtaz'ın zevklerinin sonuncusu olurdu. Sonra Nura'nın evinin duvarlarıyla talihinin öbür yüzü gibi karşılaşır, ondan kapıda ayrılırdı. Beraberinde genç kadının 24 saatinden o kadar canlı ve güzel şeyler götürmesine rağmen Mümtaz bu yalnız dönüşleri hiç sevmezdi. İlerlemiş saatin, sessizliğin, hazdan yorgun düşmüş sinirlerin, yalnızlığını daha koyu, daha tahammül edilmez yaptığı bu dönüşlerde Mümtaz'ın içinden geçenleri Nuran çok defa bilmezdi. Mümtaz Nuran'ı her eve bırakışında bunu sonuncu zannederek korkardı. Ona göre insan ruhunun en az tahammül edebildiği şey, belki daha ötesi olmadığı, kendimize mühlet vermeden yaşamaya mecbur olduğumuz için olacak saadettir. Istırabın içinden geçeriz, tıpkı çalılık, taşlık bir yolda yürür, bir bataktan kurtulmaya çalışır gibi ondan sıyrılmaya çalışırız. Fakat saadeti bir yük gibi taşırız ve bir gün farkında olmadan yolun bir ucunda bir köşeye bırakıveririz. Hapishanelere bakın, mahkeme zabıtlarını, günün olanını bitenini ince satırlarla bir köşeye kaydeden gazete koleksiyonlarını karıştırın. Daima bir gün kendi saadet yükünü taşımaktan bıktığı için bir tarafa atılıvermiş biçareleri görürsünüz. Mümtaz bunu bulduğu gibi mesut olduklarını da buluyor ve onun için bu saadetin bir gün kaybolmasından korkuyordu. Evlenmelerinin gecikmesi, genç kadının bu kadar beraber yaşamak arasına rağmen bir türlü evlenememeleri onu içten içe kederlendiriyordu. Ayrı ev olmanın hakiki manası, ayrı vazifelerin, ayrı hazların, ayrı ıstıraplarında bulunması demekti. Nuran iki hayatı birden yaşıyordu. Bu demektir ki çok tehlikeli bir muazene içindeydi. Bu muazene birdenbire herhangi bir ağırlıkla kendi aleyhine dönebilirdi. Daha o zamanlardan genç kadının bu yazı bir istisna gibi kabul ettiğine inanmıştı. Ondan sonrası için yalnız zamandan bir şeyler ümit eden bir hal seziyordu. Kendisine bir gün, "Bu yaz bizimdir Mümtaz, her deliliği yaparız." demişti. Mümtaz'ın kafasında bu cümle Nuran'ı kaybetmek korkusu ile binbir kılığa girmişti. Bununla beraber bu zalim düşünceler uzun sürmez, her fikir zıddıyla beraber geldiği için Mümtaz onlardan çabuk kurtulurdu. Hayatına iyice girdikten sonra Nuran, Mümtaz'ın muhayyilesinde birçok kıyafet değiştirmişti. Daha doğrusu korkutan ve hayran eden Nuranların yanı başında, sırf kendisi için yaptığı fedakarlıklarla hiçbir serzeniş ve şikayette bulunmadan hayatını onun için ikiye bölüşüyle bir üçüncü Nuran daha peyda olmuştu. Bu arzudan, aşktan, hayranlıktan daha yüksek, daha derin, şahsına ait her türlü kaygıdan uzak, içinde sonsuz bir met gibi yükselen şefkat duygusunun Nurana'ydı. Mümtaz onu kendisinden uzak da olsa daima mesut, daima yekpare bir ruh ahengi içinde görmek isterdi. Bu duyguyu kendisinde bulması Mümtaz için hakiki bir selamet, hatta bir nevi olgunluk oldu. O zaman içinde yaşadığı saadeti kendisine sadece şahsına ait bir şey gibi görmemeye başladı ve ruhu insan talihine başka türlü açıldı. Teşrin ortalarına doğru saadetleri yavaş yavaş gölgelenmeye başlamıştı. Her ikisi de kendi içlerinde bu saadetin bir nevi durgunluk içinde mumyalanmayı arındırdığını müphem surette duyuyorlardı. Kanlıca kahvesinde bunları konuştular. Bu en güzel günlerinden biri olmuştu. Nuran'la sabahleyin yılda buluşmuşlar. Öğlene doğru Emirgan'a geçmişlerdi. Akşamüstü iskeleye indiler. Emirgan kahvesi ve meydan serin ve tenhaydı. Emirgan'dan ayrıldıkları zaman güneş epeyce arkaya kaymıştı. Onun için karşı yaka doğrudan doğruya akşam ışığını alıyordu. Bu çok hasretli, sıcak, insanı kavrayan ve boğazına tıkılan, göğsüne eski bir türkü gibi çöken bir ışıktı. Baştan aşağı parıltı olan bir denizde bu ışığı doğru gitmek, her gün yaptıkları yolculuklardan ziyade iyi bir talihe, vaat edilmiş bir toprağa doğru koşmaya benziyordu. Ne Mümtaz ne Nuran o akşam ikide bir kabaran dalgaların lacivert rengini başka zaman gördüklerini pek hatırlıyorlardı. Bu lacivert rengi sanki bir Fra Angelico tablosu hazırlanıyormuş gibi koyu yaldız ve mücevher tozu ile birleştiren son bir dalga, hakikaten bu ressamın ve ona eşit velilerin ruhlarındaki mağfiret tufanı gibi ışık içinde bir dalga onları Kanlıca iskelesine adeta fırlattı. O kadar ki kayığın bir ucu neredeyse rıhtımda kalacaktı. Mümtaz bütün ömrü boyunca etrafı bu kadar mesut görmemişti. Bu kendi içinin saadeti değildi. Belki bütün kainat, insan, ev, ağaç, önlerinden denizi yalayarak geçen yelkovan kuşları, küçük hayvanlar, biraz ötedeki karpuz ve kavunlar, hepsi çok uzun bir uykudan uyanmış gibiydiler. Hatta iskelede yakası açık, balık tutan polisin oltasında sallanan bir çare bir izmarit bile ömrünün en güzel anını yaşıyormuş gibi bu aydınlık içinde oltanın gidip gelişiyle kendi kısa ömrünün sonunu sayan bir rakkas olmaktan mesut görünüyordu. Polis belki de etraftaki bu renk cümbüşü kendisini şaşırttığı için yahut genç kadının yüzündeki saadet hissi hoşuna gittiği için açık yakasına, kemersiz ceketine uymayan bir ciddiyetle çok resmi bir selam vermiş ve "Hoş geldiniz efendim, ayağınız uğurluymuş" diye oltasıyla sabır ve tahammülün bu beyaz pul pul sembolünü adeta başlarının üzerinden geçirerek onları selamlamıştı. Bu yarı resmi ve oltada can çekişen izmaritle hemen hemen trajik karşılanmaya gülerek kahvenin önüne oturdular. Karşılarında iki hanım iskelede vapur bekliyor, arkada birkaç ihtiyar sükunetle akşamı tadıyorlardı. Işıktan, kenarlardan, hacimlerden, teknik oyunlardan ayrı, hepsinden üstün bir eşyada gülümsüyorlardı. Bu adeta yaşanmış bir zaman hatırasıydı. Bütün sıcaklığı bir hatıra gibi derinden geliyordu. Yahya Kemal'in ortalıkta dolaşan beytini hatırlayan Mümtaz, "Kanlıca'nın ihtiyarları arkamızda, sonbahara hazırlanıyorlar," dedi. Nuran beyti yavaşça okudu. Günler kısaldı Kanlıca'nın ihtiyarları, bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları. Ve ilave etti. "Bir insanın bir şehri böyle zapt etmesi beni hayran ediyor. Bu beyti her işittikçe hatırıma Rodin'in Calais Burjuvaları geliyor." Mümtaz, "Çok büyük bir şey, hiç değişmeyecek bir şey yakalamış," diye onun sözünü tamamladı. Bu sonbahar saati ancak böyle anlatılabilirdi. Her şey yazın bittiğini gösteriyordu. Sade bu düşünce onlara çok mühim bir anı yaşadıkları vehmini veriyordu. Bu vehim içinde etrafı dinlediler. Yaz bittiği için masumdular. Birkaç gün evvel Nuran Mümtaz'a ilk kırlangıç kafilesinin başları üstünden geçtiğini göstermişti. Bu sabah da yalıya yolda bulduğu üç kuru meşe yaprağı ile gelmişti. Ölüm kurdu yaprakları kenarlarından ısırmış, Yavaş yavaş bir akşam kızıllığı ile ortasına doğru yürümüştüm. Yumuşak yaprak, bir akşamdan koparılmış gibi sert, madeni bir hal almıştı. Tek bir kuş sesi, uzakta tıpkı bir orkestrada kemanlar ve violonseller arasında bir flüt sesinin birden uyanışı gibi, acayip bir hasreti 2-3 defa tekrarladı. İkisi de bu hasretin arkasında çalışan, şüphesiz onunla müphem surette alakalı, belki onu besleyen, böyle keskin yapan, fakat ondan ayrı faciayı düşünüyorlardı. Bu anda büyük kurularda ağaçlar nesklerinin gittikçe azaldığını duyuyorlar. Dallar üşüyormuş gibi birbirlerine yanaşmak istiyorlar. Kuru yapraklar en ufak bir sarsıntıda düşüyorlardı. Her taraf bir bahar gibi renkliydi. Sakız ağaçları erguvanlar gibi fakat daha masum kızarmışlardı. Bir sabah erkenden Emirgen kurusuna gidelim. Ağaçların adeta titriye titriye uyanışı çok güzel oluyor. Nereden kabardığı bilinmeyen bir küçük rüzgarla harekete geçen bir bulut parçası evvela bir gül bahçesi oldu. Sonra ince ince parçalara ayrılarak ta başlarının ucuna kadar ilerledi ve orada yelirleri alevli siyah bir atın ön ayaklarına doğru bir halı gibi serildi. Kalktılar. Yavaş yavaş yürüdüler. Dağ ile yalı duvarları arasındaki gölgeli yol alacakaranlıkta bir eski mabet dehlizine benziyordu. Bu dehlizde duvarların üstünden kendileriyle beraber yürüyen akşamı dallar arasından seyrediyorlardı. Her şeyin kendi yükü altında ezildiği bu saatte el ele işlerindeki garip talihsiz işiyle Anadolu Hisarı'na kadar geldiler. Orada iskelenin sağındaki küçük kahveye girdiler. Gece adam akıllı inmişti. Bütün iskele boyunu lüfer alına çıkmış sandallar kaplamıştı. Her akşamki eğlencelerini çok yabancı bir şeymiş gibi seyrettiler. O dakikada birisi hayata güvenip güvenmediklerini sorsa ikisi de hayır, fakat böyle olduğu için çok mesuduz cevabını verirdi. Hayat. Fakat ne çıkar? Bu dakikada mesuduz. Yolda hep yeni ufukları konuştular. Talimhanede küçük bir apartman bulmuşlardı. Nura'nın annesi bu sene Kandilli'de oturamayacağını söylemişti. Tevfik Bey'in romantizmaları da epeyce rahatsız ediyordu. Belki de lüfer eğlenceleri ihtiyar adama yaramamıştı. Onun için onlar İstanbul'a geçeceklerdi. Mümtaz, dünyada tek başıma burada oturamam demişti. Zaten Kandilli'de otursalar bile o sessizlik ve tenhalık içinde yazın olduğu gibi rahatça buluşmalarına imkan yoktu. Evden memnundular. Nura'nın becerikliği sayesinde oldukça ucuz düşmüştü. Evi döşerlerken Mümtaz İstanbul'a bir zaman ne kadar çok ecnebi eşyası geldiğini anladı. Hemen her koltukçu dükkanında bir nevi üsluptan mobilya vardı. Mümtaz Nuran'la onların arasında dolaşırken İstanbul'a değişen zevk ve hayat standartlarını düşünüyordu. Hiç şüphesiz kafamız da böyledir. Sonra Fatma'nın sıhhatinden bahsettiler. Nuran'ın bütün üzüntüleri bu noktada toplanıyordu. Mümtaz, Nuran'ın evinde ve Tevfik Bey'le geçireceği bu geceye kaç günden beri hazırlanmıştı. Kandilli'den taşınmadan evvel Nuran'ın içinde yaşadığı bu evin onu tanımadan evvelki günlerini bir kere daha kendisine vereceğini sanıyordu. Çünkü bu Hülya adamı birkaç türlü yaşamasını biliyor ve seviyordu. Onun için bahçede yemek yerlerken, Tevfik Bey'le konuşurken, Nuran'ın annesine cevap verirken, genç kadının çocukluk rüyalarını, uzun sonbahar gecelerinde sarsılan camların ve yaprakları ışırdayan ağaçların küçük Nuran'ın uykularına ilham ettiği hayalleri pekala düşünebilirlerdi. Fakat Fatma'nın hırçınlığı bütün bu hülyaları imkansız yaptı. Çocuk Mümtaz'ın daha kapıdan ayak attığını görür görmez aksiliğe başladı. Vaka genç adama karşı herhangi bir şey yapmıyordu. Yalnız ikide bir ortadan kayboluyor, herkesi meraka düşürüyor, ufak tefek haşarılıklar ediyor. Nuran, Mümtaz'la konuşurken sözü kesmek için daima bir bahane uyduruyordu. Buna mukabil Mümtaz'la ahbapça konuşuyor, yeni gitmeye başladığı mektepten, arkadaşlarından bahsediyordu. Yaşım büyüdü, artık bebeklerden bıktım. Arkadaşlık için kedi köpek, böyle bir hayvan istiyorum. Mümtaz isterse kendisine bir köpek yavrusu hediye edeceğini söyleyince birdenbire kaşları çatıldı. Onun getireceği bir köpek yavrusu ile nasıl oynayabilirdi? Adeta düşmanının müttefikini eve sokmak gibi bir şeydi. "İstemem," dedi. Etraftan "Böyle mi denir yavrum, teşekkür etsene," diye ısrar edilince biz bütün şaşırdı. Mümtaz'ın önünde azarlanmak ona çok ağır gelmişti. Dudakları titriye titriye "Teşekkür ederim," dedi ve ortadan kayboldu. Mümtaz bu anda izin alıp gidebilseydi belki de hayatı büsbütün başka bir şekil alırdı. Fakat talih kalmasını istedi. Zaten sakınmak sevki tabisiyle doğmuş insanlardan değildi. Hayatının her hadisesi onu yolun ortasında açık bir hedef gibi bulurdu. Bu sefer de öyle oldu ve Nurhan'ı ne de Tevfik Bey'i bırakabildi. Yemeğe davetliydi, kalacaktı. 8'e doğru rakı sofrasına oturdular. İhtiyar adam bu işteki bütün maharetini sarf etmişti. Yaşar bile sofrayı görünce bütün sıhhat endişelerini bir kenara atarak bir iki kadeh rakı içmeye karar verdi. Akşam güzel başlamıştı. Süren yağmurlara rağmen ortalık sıcacıktı. Bahçede nar ağacının dibinde sonbahar akşamlarının birden çöken karanlığında tek bir lamba altında bu akşam keyfinde Mümtaz'ı içten yakalayan bir şey vardı. Hemen herkes neşeliydi. Nurhan bile günlerdir kendisini bırakmayan sıkıntılardan kurtulmuşa benziyordu. Fatma'nın sofraya gelişi bütün havayı bozdu. "Beni de alın, ne olur yalnız başına yemek yemeyeyim," diyordum. Fakat biraz sonra Mümtaz'la Nurhan'ın karşı karşıya oturmalarına tahammül edemedim. Bunlar hep alışılan şeylerdi ve Tevfik Bey'in anlattığı meddah hikayesi bütün bu küçük huysuzlukların üstünden aşıyordu. Üçüncü kadehte Fatma içeride unutulmuş bir şeyi almak için yerinden kalktı ve bir daha sofraya dönmedi. Kuyunun başında kendisine raks ile koşma arasında bir eğlence icat etmişti. Ellerini yeni doğmuş aya sanki kendi attığı topu yakalamak ister gibi kaldıra kaldıra oynuyordu. Yüzü garip bir sevinç içinde bütün dişleriyle gülüyordu. Hemen herkes olduğu yerden onu seyrediyordu. Sonuna doğru kahkahaları arttı ve hareketleri daha çabuklaştı. Kendi üzerinde her dönüşte ellerini çırparak iki yanına indiriyor, sonra yine yukarıya, ayın altın topuna doğru bütün vücuduyla uzatıyordu. Mümtaz bu küçük çocuğun hareketlerindeki ritmi şaşıyor, "Elime bir geç, ben seni nasıl yetiştiririm görürsün," diyordu. Fatma'ya garip bir bağlanışı vardı. Bu biraz Nurhan'ın çocuğu olmasından, biraz da ıstırabını anlamamasından geliyordu. Çocukları sevmekle beraber Fatma'nın halinde kendi çocukluğuna benzer bir şey buluyordu. Daha genç yaşta ve başka şekillerde olmakla beraber onun keder ve kıskançlığında kendi çocukluğunun yalnızlığına benzer bir hal vardı. Ve muhakkak bir gün Nurhan'ı kıskanacak olursa Fatma'ya çok benzeyeceğini, onun gibi huysuz, somurtkan ve içli olacağını biliyordu. Zaten o dakikada onu kısa mavi entarisi ve ince bacaklarıyla erişilmez tabakalar arasında bir seyahate hazırlanmış gibi kendi sevincinin hızında döner görüp de beğenip sevmemek kabil değildi. Fakat içinde garip bir rahatsızlık da başlamıştı. Bu kahkaha ve artan sürat işleri nöbetine çok benziyordu ve sonuna doğru ahenkli hareket bir nevi yarıda kalmış düşme tecrübelerine benzemişti. Bunu büyük annesi Nurhan hepsi fark etmiş olacaklar ki "Yeter Fatma, düşeceksin," diye bağırmışlardı. Fakat onlar bağırdıkça çocuk hızını arttırıyordu. Nihayet Mümtaz mukadder gördüğü bir felaketi önlemek için yerinden fırladı. Fakat gecikmişti. Fatma kuyunun kenarında yerde upuzun yatıyordu. Mümtaz onu kaldırırken Yaşar da yanına geldi. Çocuğunun vücudunda belli başlı bir yara yoktu. Diz kapakları hafif sarılmıştı. Fakat deminki histerik gülüş güçlükle çözülen bir hıçkırık yumağı olmuştu ve vücut kas katıydı. İşte o zaman günün Mümtaz üzerinde o kadar tesir yapan hadisesi oldu. Yaşar çocukla meşgul olacağı yerde ona dönerek çok yavaş, adeta yılan ıslığına benzeyen bir sesle "Bırakın şu çocuğu," dedi. "Yaptığınız yeter, öldürecek misiniz?" Mümtaz onun o andaki bakışlarını sırtında bütün ömrünce çok soğuk bir şey gibi duyacağını anladı. Hiçbir zaman öldürmek arzusu denen şeyin kendisini bu kadar kuvvetle tek bir bakışta ifşa ettiğini görmemişti. Bu bakışların yanında bıçak, zehir, hatta demin kulağının dibinde ıslık çalan ses masum eğlenceler halinde kalırdı. Buna rağmen çocuğu alt kattaki kışlık odaya taşıyan Mümtaz oldu. Yaşar içini boşalttıktan sonra sadece seyirci kalmıştı. Çocuğu kanapenin üstüne yatırıp peşinden gelen Nurhan'a emanet ettikten sonra Yaşar'daki değişikliği fark etti.